Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi şu mübarek mevsimin her türlü güzelliği üzerinize olsun efendim. Musa Topaş Efendimiz'den okumalar programındayız. Merhum Üstad'ın İslam Kahramanları 3 adlı eserinden yine okumaya devam edeceğiz inşallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in âli ve eshabının Enbiya-i İzam, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَوَنْ اَحَدْ. Bugün okuyacağımız bölüm Şehit Üsteğmen Muzaffer olarak başlıyor. 27 Mart 1916 tarihinde Irak cephesi Felahiye Muharebesi'nde boğazından ağır yaralanan 18. Kolordu 51. Tümen 9. Alay Emir Subayı olup atı geçen savaşta kendi alayından bir bölüye komuta eden İstanbullu Üsteğmen Muzaffer, hayatının son dakikalarına geldiğini görünce sükunetle son vazifesini yapmaya başlamış ve konuşamadığından cebinden çıkardığı mektup zarfının üzerine kurşun kalemle önce kıble ne yöndedir diye yazarak sormuştur. Milli şeref ve fazileti bulunan ak yüzünü ve pak anlını görevini başaranlara mahsus güzellikle huzuru peygamberiye çevirmiş, kalbindeki şehadeti dille anlatmaya takatı olmadığından kana boyanan o zarfın ortasına okunaklı bir kelime-i şehadet yazmış, sonra bu büyük asker bölüğüne son sözünü söylemek isteyerek aynı zarfın üç yerine bölük, İntikamımı alsın cümlesini yazarak ikisini imzalamış, üçüncüsünü ise imzalayamadan son nefesini vermiştir. Silah arkadaşlarının safları önünde uçmak, bölüğüne kanat gererek gölgesine sığındırmak için yükselmiştir. Bu şehidin ruhunu fatihalarla selamlayalım. Allahu Teala'nın şehitlerin yardımı ve himayesinden herkesi nasiplendirmesini de daima dileyelim. Muzaffer Efendi'nin bu yüce davranışı, yani bir Türk subayının örnek maneviyatı olan o kanlı beyaz zarf, askeri müzeye gönderilmiş, Türk çocuklarına ve gelecek nesillere cevher değerinde bir miras olmuştur. Yaşayan ölülerin mirasları içinde bu zarfta yaşayacak, daima yükselmeye teşvik ve milletin iftihar etmesi için bir belge olarak kalacaktır. Büyük meydanların, büyük imtihanlarında kazanılan bu şehadetnameler, her genci imrendirip örnek olacak bir etki yapacağı gibi, her babanın kalbinde böyle bir evlada sahip olma duygusunu da yükseltecek, sonunda millet bu yüzden kendi fedakarlığına da güvenecektir. Böylece dini ve vatanı için ölmek aşkıyla yetişen gençler de çoğalacaktır. ve vatan sevgisi milli terbiyemize esas oldukça yaşama hakkı da bizim olacaktır. Bu husustaki özel görevini yerine getiren 6. Ordu sonucu milletin takdirine bırakmıştır. Umarım ki her edip her yazar bu yüce gayeye, hizmete ve merhumu bütün millete tanıtmaya çalışacaktır. Ve yine umarım ki Müdafaa-i Milliye Cemiyeti bu gazinin fotoğrafı ile zarfını birleştirip büyük levhalar haline getirerek yüz binlerce duvar levhası şeklinde basacak, her evin duvarına iftiharla asacağı birer ibret levhası yapacaktır. Böylece de vatan, millet namına bir hizmette bulunacaktır. 23 Haziran 1332 yani 11 Temmuz 1916 6. Ordu Komutanı Halil. Şehitliğin yüceliğini merhum Mehmet Akif Ersoy şöyle dile getirmektedir. Ey şehidoğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Benden bir kabir istemiyor ayrıca, zira peygamber kucağını açmış, seni bekliyor. Ve Osmanlı hakimiyeti. Şurası bir hakikattır ki, İslam milletlerine cihan hakimi olma şuurunu biz aşıladık. Çünkü Viyana kapılarına giden büyük devlet bizim eserimizdir. Ve biz Viyana kapılarına yalnız ordularımızla gitmedik. Adaletimizle gittik, hakkaniyetimizle gittik, medeniyetimizle gittik. Sokullu'nun İnebahtı felaketinden sonra Venedik elçisine bir rehabis, bu devleti muazzama öyle bir devlettir ki yelkenleri ipekten, seren dileklerini altından yapar demesi övülme değildir. Çünkü aynı Sokullu Don ve Molga'yı birleştirip Karadeniz'e uzatarak Türk soyunu Osmanlı ile birleştirip cihan hakimiyetini devam ettirmek davasındaydı. Osmanlı'nın hakimiyeti döneminde niçin bir İsrail devleti kurulamamıştır? Biz 1918'de Osmanlı olarak tarih sahnesinden çekildikten sonra evvela Yahudi yurdu kuruldu. Filistin'de bugün sonra altını çiziyorum dünyaya hakem olan Musevi devleti kuruldu. Tarihçi Cemal Kutay'dan naklen alınmış bu bölüm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bir kavim ki rızasını kazanır, orada hep bahar havası tecelli eder. Bolluk, bolluk, gene bolluk. Osmanlı Türklerinin ilahi kelimetullah aşkıyla yanan gönüllerine Hak Celle ve Ala Hazretleri daima sükun ve bereketini inzal etmiş, her sahada onları muvaffak kılmış. Onların devirlerinde binlerce kahraman yetişmiş, şehit olanın veya azil edilenin yerine bir yenisini bulup koymakta asla bir sıkıntı çekilmemiş. Denizlere hakim olunmuş. Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmiş. Diğer taraftan da Endonezya'ya kadar seferler yapılmış. Bu seferlerin ne kadar meşakkatli olduğunu bir düşünelim. Endonezya'ya gidecek gemiler Akdeniz'e geçip Cebel-i Tarık'ı aşıp koca Afrika kıtasını dolaşarak Hint denizini aşarak bu surette o diyarlara gidilirdi. Çünkü Süveyş kanalı da yoktu. Buna rağmen onları hiçbir zorluk, bir meşakkat yollarından çevirmiyordu. Çünkü Allah ve vatan sevgisi onların ta ciğerlerine kadar işlemişti. Barbaroslar, Turgut Reisler, Seydi Reisler, Mezamorto Hüseyin Paşalar, Cezayir Hasan Paşalar, Piyale Paşalar, Kılıç Ali Paşalar, yeni tabirle amiraller hep bu vatanın evlatlarıydı. Daha bunlar gibi yüzlerce değerli kahraman amiraller yetişmişti. Devlet üç kıtaya yayılmıştı. Çünkü dünyanın en kuvvetli ordusuna sahipti. Fethedilen en çorak yerler mümbitleşiyor, zulüm bertaraf ediliyor, onun yerini de adalet ve refah alıyordu. Çocukluk devremizde okullarda daima Osmanlı sultanları ve devlet adamları hakkında pek menfi propagandalar yapılırdı. Daimi olarak onlar kendileri sarayda yaşadılar, milletle hiç alakaları olmadı, yediler, içtiler, nefislerinden başka bir şey düşünmediler, en sonunda memleketi sattılar, kaçmak zorunda kaldılar gibi nakaratı bütün okullarda temcit pilavı gibi gece gündüz daimi olarak tekrar edilirdi. Bütün ecdat türbeleri kapalıydı. Camların kirliliğinden, pencereden içerileri görülmezdi. Li Hikmet'in yalnız Bursa'da Çelebi Sultan Mehmet Han'ın türbesi açıktı. O da herhalde ecnebi turistler içindir. Her sene merhum pederimiz yani Ahmet Hamdi Topbaş Efendi bizi Bursa'ya götürür. Diğer türbeler kapalı olduğu için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu mesabesinde olan bu zatın mezarını ziyaret ederdik. Bu sözler kitabımızın müellifi merhum Musa Topbaş Efendi Hazretlerine ait. Kendileri küçük yaşta itibaren pederleri vasıtasıyla Bursa'ya gider gelirlermiş ve her gittiklerinde de sadece o zaman açık olan Çelebi Mehmet Sultan'ın türbesini ziyaret ederlermiş. Oranın da kabus suratlı, bet yüzlü bir bekçisi vardı. Kim ziyaret için girerse hemen yanına yaklaşır. Biliyor musun? Bu adam kardeşinin gözüne mil sokturup kör etmiştir lafını yılmadan, bıkmadan muhakkak her ziyaretçinin kulağına eğilir, tekrar ederdi. Belki de mazurdu. Öyle tembih almış olmalı. Bu vazifesini aksatmadan seneler boyu yerine getiriyordu. Her sene yolumuz düştüğünde aynı yerde bu adamla karşılaşır ve aynı galiz sözleri duyardık. Mareşal Fevzi Çakmak'ın yaverliğini yapan Memduh Öğet isminde gayet dürüst, dindar bir öğretmenimiz vardı. Bu hususu kendisine sorduğumuzda ancak öyle dedikleri gibi değil evlat derdi. Çünkü çocuk olduğumuz için ifşa edilir endişesiyle açıklamada yapmazdı. 1945-55 senelerinde kendisine büyük bir saygı beslediğim muhaddis Bekir Haki Yener Efendi'yi sık sık ziyaret eder, onun sözlerinden büyük bir huzur ve zevk duyardım. O senelerde Şehzadebaşı Camii'nde vaaz ederdi. Onun vaazından koca cami de tıklım tıklım dolardı. Bu zat her ziyaretinizde ne yapar yapar mevzuu Osmanlılara intikal ettirir, uzun uzun onların menakıplarından, İslami gayret ve fedakarlıklarından bahsederdi. Tabii burada da aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Efendi bir tarihi değerlendirme yapıyor. Gerçekten Osmanlı hakimiyetinin nasıl dünyaya bir adalet sunduğunu fakat sonunda da nasıl böyle zulümlere, böyle vefasızlıklara uğradığını da ifade etmiş oluyor Hazret. Ve bugünkü sohbetimizin son bölümü fedakarlık. Boyunduruğa giren vezirler, devletlerin güçlü olmalarını sağlayan tesirlerin başında köylüsünden devlet adamlarına kadar hepsinin nefsi yani ferdi fedakarlıklarda bulunmaları gelir. Osmanlı Devleti'nde bu duruma her kademede binlerce örnek göstermek mümkündür. 1592 yılında Avusturyalılar bu dini muhasara etmişlerdi. Bu durum haber alınca yardım için imparatorluğun Belgrad'da bulunan 10 bin kişilik kuvveti yola çıkarılır. Ordu Muhaç Sahrası'na geldiği vakit hafiften başlayan yağmur gittikçe çoğalarak sahrayı bataklık bir hale getirmişti. Ordunun ağırlığı top arabalarını zorlaştırmaya başlamıştı. Top arabaları ikide bir çamura saplanıyor. Bunları çeken hayvanların gücü çamurdan çıkmak için yetmediği zamanlarda orduya komuta eden Sofu Sinan Paşa ile Mahmut ve Murat Paşalar boyunduruğa girerek topların kurtulmasında yardımcı oluyorlardı. Tabii bu durumu gören diğer komutan ve askerlerin de büyük bir şevkle ilerlemeyi sağlamak için komandanlarından geri kalmamalarına, çalışmalarına sebep oluyordu. Bu hadiseyi ve daha bunun gibi nicelerini bize kadar gelmesini sağlayan tarihçi Peçevi Efendi de bu sefer sırasında hazır bulunduğunu belirterek paşaların kendine Peçevi Efendi, padişahın üç vezirinin de boyunduruğa girerek top arabasını çıkardıklarını da yaz şeklinde takıldıklarını bildirmektedir. Evet, bir ülke hem güvenliğiyle hem askeriyle hem de maddi ve manevi yönleriyle 600 sene gerçekten bir huzur içinde yaşadıysa elbette ki bunun maddi ve manevi, ferdi ve içtimai birçok sebepleri var. Evet, tarihimizden bize böyle güzellikler anlatılıyor ve biz bu güzellikleri hem kendimiz bilmeli hem de yeni nesillerimize bu güzellikleri tanıtmalıyız. Bu vatan için can veren, mal veren, ilim veren, irfan veren bütün geçmişlerimizi bu mübarek Ramazan gününde rahmetle yad ediyoruz. Ve Rabbimizin bize bu aziz vatanda yine fedakarca Allah'ın istediği şekilde yaşama imkanlarını lütfetmesini niyaz ediyoruz aziz dinleyenlerim.